Merhaba arkadaşlar.
Selam.
Merhabalar.
Herkese
Merhaba.
merhaba.
3 tane şu anda izleyicimiz var. Onların hepsine tek tek merhabalar.
Teşekkürler.
An itibariyle 6 oldu.
6 mı?
Aa, 2'ye düştü.
Çıkarttı. Çıkarttı. Var senin yüzünden.
Bo
Söyledikten
Bo
sonra sıfıra düşecek.
Borsa gibi.
O zaman hızlı bir giriş yapalım mı?
Yapalım.
Şeyden başlayalım mı? İngiltere'nin bu şeye internetin yani şey sosyal medya ağlarına regülasyon getirmesi olayı.
Evet abi. Hemen
O
onu
haberden başlayalım
açayım.
mı?
Şöyle. Haber şöyle. NTP'ye çıkayım. Evet.
TRT'nin korkunç fotoğrafıyla.
Fiction'da ünlü yaptık kendisini. Yani diyor ki internet artık vahşi batı olmayacak ve regülasyona gidecek İngiltere diyor. Ve burada 5 tane ana madde sıralamışlar. Diyorlar ki işte İngiltere internetin Wild West vahşi batı olmasını ve olmasına izin vermeyecek ve regüle etmeye başlayacak diyor büyük teknoloji şirketlerini. İngiliz hükümeti yani bağımsız bir regülatör istiyor ve harmful zararlı içeriğin sosyal medyadaki arama motorlarındaki mesajlaşma ve dosya paylaşım platformlarında regüle edilmesini istiyor anladığım kadarıyla. Ve ilk kez hani online bir güvenlik veya işte online safety için bir adım atılıyor galiba. Başka işte nefret söylemi, sexual abuse, şiddet, terörizm, self abuse gibi konularda da bayağı ciddi yaptırımlara gideceği söyleniyor bu büyük platformlara. Anladığım kadarıyla bu büyük platformlarda Facebook, Google gibi devler.
Evet, Snapchat, WhatsApp, bunların hepsi dahil olacaklar. Şimdi burada aslında şey var. Şimdi burada bahsettiği cinsel taciz konusu var zaten. Hani çocuk tacizi denen konu. Bu internet üzerinde çok fazla gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra aslında daha da şey olan kısmı. Bir de okullarda da böyle fark yani şimdi tabii benim ufak burada okula gitmeye başladı. Birazcık öğrenmeye başladık o işleri. Ciddi anlamda bir bullying deniyor da hani nasıl Türkçesi oluyor bilmiyorum. Yani çocuklar kendi birbirleri arasında birbirlerini taciz ediyorlar. Yani işte okulda aslında bizim de aslında belki zamanında dahil olduğumuz çevrelerde böyle kabadayılık yapıyorlar birbirlerine. Ve bunu internet üzerinden çok fazla yaptıklarını söylüyorlar. Ve okulların da bu konuyla ilgili ciddi bir yaptırımı olmadığı konuşuluyor. Yani şu anda mesela okul müdürü ne şikayet geldiği zaman okul müdürünün yapacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamıyor bunu engellemek adına. Çünkü okulun dışında gerçekleşiyor konular. Sanırım İngiltere hükümetinin de bu yüzden buna dahil olmak istiyor. Ki böyle problemlere artık bir şekilde müdahale edebilsin ve sosyal medya platformlarının bu konuda daha transparan olmasını sağlamak istiyor aslında. Yani çok ciddi bir problem bu. Şu anda biz artık hani bunu yaşamıyoruz ama yeni nesil her şeyi internetten yaptığı için artık cyberbullying de ciddi anlamda olmaya başlıyor. Okulların WhatsApp grupları, Facebook grupları arasında.
İntihara kadar gidiyormuş abi yani.
Evet.
Kötü
Çok
durumda.
korkunç.
Bullying sanırım zorbalık olarak çevrilebilir Türkçe'ye.
Evet, zorbalık olabilir. Doğru. Yani üzücü. Yani gerçekten çok ciddi bir problem ve bu dediğim gibi belki biz bunları yaşamadık. Biz bunu okulda yaşadık. Okulda zaten öğretmenler çözüyordu ya da büyük abilerimiz oluyordu okullarda. Onlar çözüyorlardı ama yani artık hani internet üzerinden olduğu zaman bunları çözmek için mesela polise bununla gittiğin zaman polis bununla ilgili yaptırım uygulayabiliyor burada ama hani her çocuk bundan haberdar olup yani ailesini haberdar etmeyebiliyor. Utanabiliyor, çekilebiliyor. Bu mesela çok önemli bir şey bu anlamda.
Peki abi şey yani bu bir siber suça dönüşüyor anladığım kadarıyla internette yapılınca.
Evet.
Ama hani artık seni bağlıyor yani artık internette anonimlik diye bir şey kalmadı günümüzde zaten. Hani böyle bakınca bu işte bu yasaların falan kötüye kullanılma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
Abi benim takip ettiğim kadarıyla Facebook'un en çok şey yaptığı konu ne derler? Eleştirildiği konu aslında biraz da buydu. Çünkü şu anda mesela Facebook'ta en son bu şeyde olan Yeni Zelanda'da olan olay Facebook'ta canlı yayınla yayınlandı ve Facebook'un bunu keşfetmesi zaman aldı. Benzer şekilde ya Malezya ya oralarda bir yerde bir yaşanan bir olayda yine Facebook'un biraz taraf tuttuğu da mesela eleştiri altına alındı. Yani şey eleştiri gördü. Mesela ama Facebook'ta şunu kabul şey yapmaya çalışıyor, dayatmaya çalışıyor. Diyor ki bizim diyor bizim platformumuzun özelliği herkese bir ses vermek. Haksız bile olsa ona bir konuşma hakkı ve kendisini ifade etme hakkı veriyoruz. Bazı durum ama tabii bu şiddete girerse bizim belli bir komünite kurallarımız var. Şiddete vesaireye girerse bunları engelliyoruz diyor ama bunların tabii sonuçta kime göre haklı, kime göre haksız, kime göre şiddet, kime göre değil konusu da ciddi bir problem haline geliyor. Sanırım bunları çözmek de istiyorlar bir taraftan.
Bildiğin ayakmış ya. Biz herkese ses veriyoruz
Ama yani hep en başından beri onu şey yapıyor. Yani mesela şey düşün, bir ülkede Venezuela'yı düşün mesela. Venezuela'da olanları düşün. Her iki tarafta belki haklı olabilir, haksız olabilir. Kime düşer bunu yargılamak konusu var.
ya ben ama Facebook'un o motivasyonla yaptığına inanmıyorum.
Ha, o ayrı konu.
Aynen.
Vay be.
Samimiyetini sorguluyorsun yani.
Evet, bu kadar olaydan sonra.
Mantıklı.
Bu arada biri bullying'i şey diye çevirmiş Mehmet. Halk ağzında ocak başkanları diye. Ben bu şekilde de kullanabiliriz
Şimdi zaten ortalık hassas dediniz. Güzel. Başka ne haberimiz var?
abi, gene Facebook var. Yani Facebook gündemden düşmüyor.
Evet ya ne oldu değil mi?
Facebook neydin ne oldun ya? Abi bu da şöyle bir şey. Facebook'ta kredi kartı alıp satan bir sürü grup keşfedilmiş. İşte bir nasıl diyeyim intelligence firm nasıl çevrilir Türkçe bilmiyorum yani güvenlik firması da değil ama işte araştırma firması diye sanırım.
İstihbarat.
İstihbarat
İstihbarat.
evet. Doğru. Pek çok grup keşfetmiş Facebook üstünde ve bu gruplarda bol bol kredi kartı bilgisi işte CVV bilgileri vesaire paylaşılmış ve çalınmış pek çok bilgi de yani kişisel bilgi. Ve işin komiği Facebook'un algoritması da şey yapıyormuş. Sen bu gruplardan birine girdiğin zaman bunlar benzer gruplar falan diyerek seni diğerlerine yönlendiriyormuş. Daha güzel networking
Çok güzelmiş o gerçekten.
yapabiliyormuşsun. Biz bunu Dark Web'de falan zannediyorduk ama bildiğin elimizin altındaymış yani. Hani kredi kartı, CVV işte spam falan filan diye arayınca gayet bulunuyormuş Facebook'ta. Bazı grupları kapatmışlar falan ama hani sanmıyorum ki bu durdurulabilsin yani. Ama nasıl olacak da olacak bilmiyorum. Neler düşünüyorsunuz acaba?
Ya ben hatırlıyorum IRC'de falan böyle gruplar vardı ama böyle girmesi çok zordu falan. Seni içeriden birinin tanıması gerekiyordu. Facebook sağ olsun bu tarz problemlerin önüne geçmiş ve yani grupların birine girebiliyor. Bence ileri gidiyoruz bu konuda. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Gelişme
Bu hizmetten bütün halk faydalanabilir hale geldi diyorsun.
Evet.
Şey hatırlıyor musunuz? 20 sene pardon.
Şifresi falan paylaşırlar belki bir gün.
Tam onu diyecektim. 20 sene önce Ruxnet'in şifrelerini paylaşıyordu birileri.
Evet. Belki şey diye mi acaba? Bu Facebook'un popülerliği yavaş yavaş azaldı ya. Artık
Ama
insanlar Deep Web'de paylaşmak yerine zaten buraya fazla giren yoktur deyip Facebook'tan
Facebook kendisi deep web olur.
paylaşıyorlar acaba.
O Google Plus değil miydi ya?
Galiba
Birisi şey diyordu. Öldürdüğün birisini nereye gömersin? Google Plus'ta paylaşırım
Google ya da şey vardı. Google'un ikinci sayfası.
falan öyle bir şey. Evet, Google'un ikinci sayfasına
Bu yeni mail açıldı bana bu hafta. Utanmadan hala Google Plus'a katıl, gel çok güzel ortamımız var diye mail atmış Google. Abi kapanmadım Google Plus ya.
Geçen hafta kapattığını duyurmadım ya Google.
Geçen hafta mı?
Şeyler için, business'lar için kapattı. Bireyler için hala açık. Bağımsız kişiler için ama bilmiyorum.
Business'lar çok kullanıyordu galiba.
Evet, inanılmaz yani, ağlıyorlarmış hepsi. Çok fazla.
Ben şu an senden öğrendim bir de business olduğunu. Abi çok kötüymüş ya. Neyse ama herifler işte 100 tane ürün de deniyorlar. 2-3 tanesi arada gidiyor. Daha fazla gidiyor da. Evet. Google'ların çok ürünü var.
Değil mi? Yani hiç de acımıyorlar. Direkt gömüyorlar yani. Çalışmıyorsun. Mesela Google Wave hala da bence mükemmel bir şeydi ama
zamanın ötesinde bir
insanlar anlamadı Google.
Evet.
Abi biz anlamıştık ya. Bari paylaşsalardı biz oynardık.
Aslında böyle ürünleri niye açık kaynak yapmıyorlar acaba?
Herhalde bayağı
bir hareket olur.
Ya genelde Google bir ürünü öldürmeden önce bunun bir kompetitörünü kendi içinde çıkarıyor. Yani pazarın %5'ini oynamaktansa büyük ihtimal böyle yeni feature'lar falan ekleyip daha geniş bir halde çıkarıyor. Açık kaynak halde çıkarmak, kendine başka bir rakip çıkarmak olabilir herhalde öyle bir durumda. Ya geçen hafta bir de şeye denk geldim. Google'ın öldürdüğü tüm ürünler. Ya neler var ya, inanılmaz şeyler var. Tabii en son Google Inbox faciası oldu. Bayağı bir insan kızdı bu sefer. Bunu niye öldürüyorsunuz? Bari bunu öldürmeyin falan diye.
Vardı Inbox'ı değil mi?
Evet evet vardı. Bu sefer vardı yani.
Abi bana arkadaşlarım sordu ya. Dedi ki ya sen dedi şimdi Google Inbox gitti, ne yapacaksın falan. Ne bileyim ne yapacağım. Hiç kullanmadım ki ben. öyle telaşlanmışlar yani.
Ben kullandım bir ara ama sonra bıraktım nedense, bilmiyorum.
Ben de hiç kullanmadım ya.
Evet yani beni de çok heyecanlandırmadı.
Yeni konu, e-mail okuyorsun abi.
Evet. Şu Stadia'yı bakalım öldürecekler mi?
Ama orada rekabet çok iyi abi.
Evet.
Yani Apple bile girdi artık o işin içine.
Herkes girmiş ya.
Bir biz girmedik.
Türkiye olarak yine gerideyiz.
Peki Fırat'a verelim mi sözü?
Hadi Fırat.
Alıyorum o zaman. Üçüncü haberimiz Stack Overflow'un developer survey'i bu sene için açıklandı. 90 bin developer'la görüşmüşler. Ve işte çok güzel sonuçlar ortaya çıkmış. Ya biz teknoloji kısmına bakıyor olacağız daha çok. Yani en çok kullanılan programming script'ini ve markup dillerine bakarsak yani JavaScript hala tepede. Ve yani geçilebilecek gibi değil sanki. Çünkü ona yakın, en yakın dil Python ve arada %30 falan var. Ne diyorsunuz? Geçilebilecek mi JavaScript ya? Böyle devam edeceğiz mi hayatımıza?
WebAssembly.
WebAssembly her şey çözüm
olacak. C yazacaksın değil mi Deniz? Oturacağım bütün gün. Armut.com'u C'de yazacaksın ha.
Niye bu C'de versiyonu?
Çıktı. C++ var değil mi?
Managed dillere geliyor oğlum.
C# versiyonu da vardı ya bir tane.
Abi biz JavaScript'in öldüğünü görmeyiz ya.
Yok.
Ben öyle düşünüyorum.
Deniz, WebAssembly burada %1.2 ile.
Aa, yeni yeni geliyor işte oğlum. Arkadan geliyor.
Bayağı arkada kalmış.
Abi ya şuradan SQL ile HTML'i çıkarsak aslında ben yani SQL tamam anladım yani buradaki scripting markup falan da eklemişler. JavaScript, Python, Java, C# PowerShell falan diye gidiyor yani. Bunu da belirtmek lazım.
PHP görmedin arada ama.
Altında PHP var.
C++ çok fazla ya. Demek ki hala insanlar kullanıyor.
Oğlum hayvan gibi versiyon çıkartıyorlar bu arada. En son ne C++ 2017 mi çıktı, öyle bir şey çıktı yani. Çok geliştiriyorlar böyle.
Hadi bana ne yapıyorlar o sıra.
Bu arada maaşlara baktığınız zaman JavaScript aşağıda, C# yukarıda.
Abi bu arada şeyi söyleyebilirim. Bak yıllarca burada Mert'e karşı çıktım.
geliyor.
Evet hadi bakalım.
Abi son 2 aydır 3 tane böyle yani orta çaplı JavaScript ile Node.js, Vue.js ile falan proje geliştirdim ve
full stack mi?
Full stack. Evet. Öyle bir şey de olmuş olabilir, daha ona şey yapmadım. Ve abi bir şeyleri bootstrap etmek hakikaten çok kolay JavaScript'te ve hani böyle ufak bir prototip çıkartacaksan, şey yapacaksan falan hemen girip şey yapıyorsun yani. Hani hala C Sharp'ı çok seviyorum ama kullanım alanları var.
Lafa bak, lafa bak. Kullanım alanları var ne demek ya?
Deniz İrgin onaylıyor.
Just kullanım.
Önceden çektik ama kendini işte full stack olarak tanımlayan developer oranı şu an %51.9. Yani en tepede bunlar var. Yazılımcının %51.9'u kendini full stack olarak tanımlıyor. Hala full stack'in öldüğünü mü savunuyorsun yoksa düşüncen değişti mi bunu görünce?
Abi ben orada bir kavramla ilgili bir hata olduğunu düşünüyorum. Full stack developer, backend developer, frontend developer diye bir şey yok. Developer var.
Tamam.
O da full.
Tamam.
Sen de öyle ama kendini backend developer olarak
uzmanlığın backend.
Hayır, kendini frontend developer ya da backend developer olarak addeden insanlar var ve ayrıca kendini full stack developer olarak addeden insanlar var.
Abi bilmiyorum, bana hala o şey geliyor, mahallenin programcısı gibi geliyor yani. Her şeyi bilirim diyen insan. Full stack oysa ben full stack'e katılmıyorum. Yani full stack şeyse
her şeyi bilirim değil ya.
Full stack, yani. O en büyük full stack benim diyorsun yani.
Varsa da o benim yani. Diye diyecek hali yok da.
Full stack yoktur, varsa da benim. Ben ikna oldum. Tamam, geçebiliriz bence. Her şeyi çok iknayım.
En çok sevilen, nefret edilen ve öğrenmek isteyen diller kısmına geçelim. Rust... Geçen sene de NTP'deydi, bu sene de NTP'de. Python ciddi bir ivme kazanmış durumda. İlk üçü bunlar oluşturuyor bu sene.
Abi Rust'ın olayı ne ya? Biri bana anlatsın. Niye herkes deli
Rust'ı? En çok sevilen mi yoksa?
Bu en çok sevilen.
Ha. Abi low level bir dil Rust. Native derliyorsun. Aslında avantajı o. Yani C'den anladığın neyse ya da C++'dan Rust'ta o yani benim bildiğim kadarıyla.
Go varken neden o kadar popüler acaba?
Go'nun üzerindeki şeyler yani Go rutinler falan gibi böyle ekstra bir katmanlar var aslında değil mi Go'da? Direkt native'e derliyorsun ama arkasında çalışan bir runtime'ı da var Go'nun. Yok mu?
Yok.
Ben mi yanlış biliyorum?
Yok diye biliyorum ben.
Neyse bunu bilen birisine
evet gene girdik bodoslama.
Evet kafadan girdik.
Thread yönetim farklı galiba sadece. İşte Go rutin denilen şeylerle yönetiyorlarmıştı.
Ama bana Python çok normal geliyor. Bayağı machine learning kalp bir konu ve giderek de dünyada yaygınlaşıyor yani. Her firma artık bir ufaktan giriyor ve Python hani de facto bu işin dili. Ve galiba orada birazcık R'la bir süre rekabet ettiler ve arı birazcık geçti gibi gözüküyor. Benim yorumum okundu.
Bir şey söyleyeyim miyim? Python çok yavaş değil mi? Herkes ondan şikayetçi. Yani Python'da mesela bir ürün geliştiren birisi mesela en büyük şikayeti herkesin çok yavaş olması.
Yani runtime mı?
Evet. Interpret bir dil.
Evet.
Belki ondan mı?
Ama yani zaten benim hiç commercial tecrübem yok ama yani.
İlgin de dediği gibi genelde şeylerde çok kullanılıyor ya. İşte bu machine learning vesaire uygulamalarında çok aynen fazla library'si olduğu için Python'la yazılmış.
Bir de şeyler bunların web framework'ün adı neydi?
Django.
Artık onu çok da uygulama geliştiren yok galiba bildiğim kadarıyla.
Yani Flex mi bir şey daha var galiba.
Flask diye bir şey var. API yazıyorlar onlar machine learning'çiler. Train ettikleri şeyleri dışarı açıyorlar. Öyle yani. TypeScript'te ne diyorsunuz abi?
Çok mantıklı o listede olması bence.
Evet.
Normal abi ya. Şey geçelim o zaman. Nefret edilen diller. VBA.
VBA var.
Yeter vurmayın öldü ya.
Objective-C en başta olabilirmiş aslında ya.
VBA varken abi eline su dökemez bence.
Uğur mesela PHP çok üst sıralarda.
Bakıyorum abi ben de. Göstersen.
Bakıyorum ben değil mi? Bakıyorum benden geliyor.
O da normal.
C++ var ya. Niye sevmiyor insanlar? Kesin öğrenciler.
Ama PHP'nin %46 sevilmediği bir dünyada yani PHP'nin %54 sevilmemesi gayet normal bence.
Sana Deniz gibi verileri istediğim gibi yorumlayacağım diyorsun yani.
Kendi yorumunu kattım.
Sen bilmiyorsun ya.
Sen bil niye bu kadar nefret ediliyor? Yazması zor diye herhalde.
Ya bir dilden niye nefret edersin mesela?
Evet abi, bu kişiselleştirmemek lazım.
Zorsa öğrenmiş.
Ya da bence nefret bir dil var mı?
Bu abi, oylamayı yapanların yaş ortalamasına bakmak lazım.
Abi bu arada VB'den nefret edersin ya, sözümü geri alıyorum.
O VPC'den de nefret edersin ya gerçekten. Sintaksı çok kötü.
Değil mi? Çok üzücü yani.
Bir de bu kategori altında en çok öğrenilmek isteyen diller var. Yani Python ve JavaScript. Geçen sene Go galiba daha yukarıdaydı ama bu sene biraz hype'ı azalmış herhalde. Üçüncü sırada bu senede.
Peki evet. Abi TypeScript ile JavaScript'i ayrı konumlandırmaya ne diyorsunuz burada? Tamam ayrı bir dil ama neredeyse kardeş sayılırlar yani.
Ama süperset abi TypeScript.
Öyle. Öyle yani de. Ne bileyim yani TypeScript öğrenince zaten JavaScript öğreniyorsun ya da tam tersi diyeyim.
Tam değil abi ya. Yani aslında dili öğrenmek ne demek onu da belki konuşmakta fayda var. Yani TypeScript'te yazarsın ama TypeScript'in getirdiği bir sürü type definition'lar, dekoratörler vesaireler var. Yani bunlar dilde JavaScript'te yok.
Yok yok biliyorum. Yani o kadar farklı değiller yani.
Ya çok. Evet ama disiplin farklı.
Disiplin farklı abi aynen.
Bak hala yöntemleri farklı. Öğrenmek isteyen var ama. Yanlış olmasın.
Ne?
%3.5 PHP öğrenmek istiyormuş bak.
Vallahi. Onlar öğrenince vazgeçerler.
Onlar öğrenince her şey bitmiş olacak zaten.
Fırat'cığım yavaştan web framework'lara geçelim de Akgöt Karagöt çıksın ortaya.
Ya o zaman.
Hadi.
Bulmaya çalışıyorum ama. Ya ondan önce şeyi konuşalım mı? Blockchain'in real world. Bu benim çok ilgimi çekti ya.
Ya bak hemen büyüğü görünce kaçan insanlar ya.
Çalıştığım bu... Blockchain kullanmıyor. Hiç kullanmıyor.
Abi mantıklı yani. Çünkü blockchain dediğin şey aslında bu kadar hype'a gaza geldi falan herkes ama şimdi mesela ben de geldim. Açık söyleyeyim. Ama gerçekten uygulama geliştirmeye başladığın zaman konu öyle değil yani. Sandığın gibi seni gaza getirecek şeylerin hepsi bir anda eziyete ve ızdıraba dönüşüyor. Yani şu anda çok ciddi problemleri var blok zincirinde uygulama geliştirmenin. Yani hala da mesela UX anlamında çok ciddi problemlerim var. O yüzden yani bunların çok uygulanabilir teknolojiler değil bugünlerde.
Özel başlık açmaları çok ilginç hakikaten ama.
Evet. Çok çok şey döndü çünkü. Çok konu döndü abi geçen sene.
Deniz İrgin'in özel isteği olan web framework'leri de geldik. jQuery.
Yok yok orası değil kardeşim. Dur ben sana başlatıyorum. Lütfen oraya gidelim.
Tamam.
Bir dakika yukarı.
Bir yerde WebAssembly yaratmış işte.
Abi %1 ile böyle her yerden girmiş.
Şeye girer misin? İkinci section'a. İkinci section'a.
Yani sen Vue.js'i mi?
Hayır. Vue.js'in ikinci olduğu kısma gidelim.
Ya ikinci. Evet. Bak web framework işte. Vue.js bayağı altta yani.
Ya. Arkadaşlar burada yemin ederim şeyle mücadele ediyoruz.
Abi Vue.js'in ikinci olduğu yerde Angular bayağı aşağıda ya.
React birinci ama değil mi?
Tamam bu. Okey.
Express var mesela. Ama bunlar birbirine muadil şeyler değil gibi geliyor bana.
Evet. Ama Express şimdi server side rendering yapıyor ya.
Evet.
İşte, ama React yapmıyor işte. Yani.
React'ın da var mı? Biliyorsun istersen.
Vardı ama şey değil yani. Kendini ayrıca yapman gerekiyor.
Ya biri single page application üretmek için öbürü sunucu taraflı.
Evet.
Bu da mı çizim var?
Threaded.
Threaded'da Drupal var.
Drupal. Evet abi Drupal ne ya?
Niye WordPress yok orada ya? WordPress'i hala seviyor demek ki insanlar.
Ruby on Rails varmış.
Evet Ruby on Rails'tan herkes çok şikayetçi ya. Angular bayağı bu kadar yani. Burada bu kadar önde olması gerçekten çok...
Ama Angular'ın neden sevilmediğini anlıyorum ya. Learning curve çok yüksek gerçekten yani.
Doğru.
Bayağı uğraşman gerekiyor.
Ama abi React'ta da işleri karmaşıklaştırdığın zaman composite komponentleri, komponent falan geliştirmeye başladığın zaman zaten işler karışıyor. Yani o da çok çırından çıkabiliyor bir noktada. Yani ben bir şey okuyorum mesela geçenlerde bir React framework'ünün yani React component library'i okudum. Kodlarını okudum. Gözlerim kanıyordu. Yani o da çok karmaşıklaşabiliyor. Ama bir daha de, evet, daha basit.
Best practice hala yok abi. Yani az az var. İşte yeni yeni böyle best practice'ler geliyor. O zaman ancak işler yoluna giriyor sanırım. Fatma olsaydı keşke bu bölümde.
Evet. Angular'ın yeni Virtual Dome şeyi mi geliyormuş? Neydi, böyle bir ismi vardı onun?
Ivy.
Ivy. Onda bayağı bir şey değişeceğini düşünüyorlar.
Ya bir de son olarak şeye bakalım o zaman. En çok öğrenilmek istenen web framework'ler. React burada bayağı tepede.
jQuery var mı?
Var abi. %3.5'tu, jQuery %5.
jQuery nasıl framework olarak tanımlıyorlar acaba ya?
Aslında framework abi. Bütün senin şeylerini yapıyor.
Yani eskiden bunlar
native çalışmazken.
Gerçi sadece framework mi yazıyor? Framework libraries and tools diye mi geçiyor?
Neyse, yani bir bağımsız aday kadar oy almış.
Ya jQuery bence hala internette görüyorum abi. Böyle animated şeylerin, komponentlerin çok büyük bir kısmı hala jQuery yani.
Ama hani, işte o komponentleri yazanlar başka şey bilmedikleri için.
O da bir açıklama olabilir.
Haberimiz bu kadardı.
Tamamdır.
Şeyi konuşuyor muyum? Konuya... En çok kullanılan developer şey, development işte, ideleri ve tool'ları var. O başlığa değinmesek mi? Visual Studio Code ve Visual Studio 2. Üçüncü Notepad Plus Plus mesela çok garip geldi bana ya.
Ana ana, onda development yapılıyor mu? Ben hep onu default editör olarak kullanıyorum.
Ne? Neydi? Notepad Plus Plus mı?
Evet.
Evet. Yani development environment ya, olarak kullanıyormuş insanların %30'u.
Vim'den falan
yok.
Abi asıl kodurlar Notepad kullanır zaten. Hani bunu herkes bilir.
Evet, Plus Plus'a gerek yok.
Plus. Evet.
Aslında Vim kullanır diye ben de şey yapayım.
Evet, yani, iMac. O zaman bugün şey konuşacaktık. Support fonksiyonu aslında nedir, nasıl olur, nasıl çalışır? Firmalarda nasıl support fonksiyonu oluşturulur? Incident, yani bir olay gerçekleştiği zaman nasıl tepki verilir vesaire gibi, bu konuları konuşacaktık bugün yanılmıyorsam, değil mi?
Evet abi.
Evet.
O zaman ben bir soruyla başlayabilir miyim? Şu anda mesela hani firmanızda şey var mı? Birer böyle first line support diye bir ayrı bir kademe var mı? Yoksa bir problem çıktığı zaman direkt siz mi cevap veriyorsunuz? Mesela Deniz'den başlayalım mı ona?
Kimden?
Kim?
Dinlemiyor muydun oğlum?
dinliyordum da. Bir anda bana gelince şaşırdım. Abi first line support... yok yani, bize bir şekilde ulaşıyor yani developerlara. Onun da sırası PagerDuty abi şeyde dönüyor haftalık. O kim bakıyorsa o bakıyor. Bulamazsa escalate ediyor falan. Öyle bir first line support'umuz yok.
Peki. Suray.
Bizde var. Bu arada. Hı-hı. Var ama yani çok böyle temel basit şeyleri bize gelmeden hallediyor. Aslında. Ama işte diğer problemleri de işte bizim şey Jira'ya vesaireye task açıp artık oradan aciliyetine göre işte priority'sini vesaireyi ayarlayıp onları biz kendi listemize alıyoruz. Öyle ilerliyor bizde.
Peki mesela vesaire. Peki mesela first line support olmasa yani direkt size gelse ne değişirdi hayatında?
Güzel soru. Yani bizim ekip çok kalabalık değil de o yüzden büyük ihtimalle sürekli meşgul olmamız gerekirdi ya. Yani çünkü o first line support olan arkadaşın da mesai saati çok şey değil. İşte mesai saatinde herhangi bir saatte aranıp adamdan destek alınabiliyor. O yüzden benim için çok güzel olmazdı hayat.
Aslında ben şey gördüm. Mesela bir çağrı merkezi olan firmalarda mesela oluyor bu. Hani mesela müşteri bir şey yapamıyor. Yapamadığı için arıyor. Mesela adresine giriyor. Adresini değiştiremiyor mesela. Bu bir aslında karşılaşılan şeylerden bir tanesi. bir şey oluyor mesela, o durumda bir first line support'a ihtiyaç duyuluyor ve first line support orada müşteriye yardımcı olmaya çalışıyor. Eğer çözemezse case yaratıyor.
Bizdeki süreç de benzer bu arada.
Ben first line support deyince, pardon, yanlış anlamışım. First line support'tan kastımız ne abi? Müşteri hizmetlerine ulaşabilmesi ve abi ben adresimi güncelleyemiyorum demesi ve ona birinin destek olması mı?
Evet mesela.
Biz onu şey olarak adlandırdık bu arada. İşte
öyle biri var.
Level 0 support. Çağrı merkezi level 1, işte bizim içeriden bir operasyon biriminden bir arkadaş.
Ha, o yok bizde işte, tamam.
Daha sonra level 2'de bizim direkt development team'den birisi oluyor artık. Bizde öyle görevlendirme var. Bir paylaşım var en azından.
Anladım. Peki sizde Uğur nasıl çalışıyor? Mesela bir müşteri, bir problem yaşadınız. Gerçi sizin müşteriniz biraz daha farklı galiba. Yani B2B'de gerek oluyor mu böyle şeylere?
Yok, hem de çok fazla oluyor. B2B olunca daha aslında müşteriler daha çok arıyorlar yani. Sonuçta daha bir exclusive bir hizmet oluyor yani. Hani sen mesela bir e-commerce sitesinden bir şey, bir adresini güncelleyemeyince belki support'u çok aramazsın ama atıyorum yani para ödediğin, düzenli para ödediğin, subscription'ın olan bir servisten bir hizmeti alamayınca direkt arıyorsun yani. Ya da ticket açıyorsun. Bizim iki tane support elemanımız var. First line. Onlar bayağı yoğunlar yani. Oradan işte bizim bir tane backlog'umuz var. Backlog'a geliyor development'la ilgili olan şeyler. Ya da mesela data ile ilgili inconsistent şeyler falan varsa veya kendileri çözemiyorsa, orada direkt bizim ekibimiz devralıyor. Yazılım ekibi komple devralıyor.
Bu adamları nasıl eğitiyorsunuz abi? Nasıl bir teknik birikimleri var? Yani daha doğrusu first line support olan adamda aranılan özellikler neler?
Yani bizim ürünümüz bayağı teknik bir ürün. Data topluyoruz sonuçta ve hani o içerideki süreçleri falan öğretiyoruz. İşte datayı nasıl topluyoruz, nereden geliyor, nasıl, işte data structure'ları nasıl falan, bunları öğretiyoruz. Ama yazılım geliştirmesini beklemiyoruz. Codebase'e falan da dokunamıyorlar. Ufak çaplı script yazabiliyorlarsa kendi işlerini kolaylaştırabiliyorlar. Onun ötesinde business'ı öğrenmelerini hani çok istiyoruz. Yani business'ı öğrenmeleri gerekiyor çok iyi. Bu şekilde çalışıyor bizde. Ölçeklemeye çalışıyoruz yani bu süreci işte. Uzun süre Tuğrul baktı sağ olsun. 8-9 ay kadar tek başına orada böyle direndi. Ama şimdi artık onun ölçeklenmeyeceğine kanaat getirdik ekip olarak. Ve bütün ekip dönüşümlü olarak yapmaya başladık yani. Öyle bir dönüşüm sürecindeyiz şu anda.
Yani siz de ekipten birisi mi o göreve daha şey oluyor?
Evet. Yani second o şekildeydi.
Anladım.
Ben farklı bir şey söyleyeyim. Biz bir önceki şirkete projeyi devrederken işte evet ben de tablo yapılarını anlattım, veri yapılarını anlattım. İşte ama ben koda da girdim. Yani kodu indirdi makinesine. Koda müdahale edemiyordu ama en azından debug edebilecek duruma getirmemiz istendi. Çünkü işte olası bir sorunda en azından kodda bak şurada diyebileceği bir noktaya getirmemiz istendi. Bunu da öğrettik. Ve zaten çok deneyimli biriydi ya. Hem Angular biliyordu hem işte .NET Framework biliyordu falan. Daha önce projeler de yapmıştı. Pek de biraz overqualified miydi bilmiyorum. Ama üzerimizden bayağı yük aldı canlıya çıktıktan sonra.
Ya bu arada mesela benim gördüğüm kadarıyla şimdi yakın zamanda birkaç arkadaşım aslında bu başka firmalarda mülakatlara girdi. Biz de onun mülakatlarını beraber çalıştık. Aradıkları şey aslında gerçekten böyle teknik anlamda da çok iyi kişiler birçok firmada. Yani işte şeyi bekliyorlar. Mesela mülakat sorusu şöyle oluyor. Diyor ki bir sistem anlatıyorlar bunlara mülakat sırasında bu şeye girecek olan kişiye. Diyorlar ki işte bu sistem böyledir diyor, böyle çalışır, şunlar vardır, şöyle sistemlerle entegre olur, böyle bir ön yüzü vardır, ön yüzü de bunlar olur diyor, anlatıyor. Ondan sonra diyorlar ki mesela böyle bir incident geldi, bu problemin nerede olduğunu nasıl bulursun? Çünkü baktığın zaman aslında bir sistem baştan sona çalışırsa, uçtan uca çalıştığında bir sürü farklı takımın sorumluluk alanına girebiliyor. Bu durumda senin doğru yeri keşfedip, yani doğru problemin kaynağını bulup, bu kaynağını bulduğun noktadaki takımı uyandırman gerekiyor ki onlar probleme müdahale edebilsinler. Mesela büyük firmalarda ya da birçok aslında benim gördüğüm kadarıyla bankalarda ya da böyle operasyon ciddi olan finansal kurumlarda birinci seviye support ya da işte aslında bu ikinci seviye support oluyor. Çünkü birinci seviye support call center'dan şeyi alıyor, talebi alıyor, yönlendiriyor, çözmeye çalışıyor. Çözemezse ikinci seviye support'a yönlendiriyor. Onlar da bu problemin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar aslında sistemdeki loglara bakarak, dashboardlara bakarak ya da sistemdeki problemleri görüp onları koklayarak. Onu buldukları zaman o takımı çözebiliyorlarsa çözüyorlar, runbook'larını takip ediyorlar. Yok eğer çözemezlerse takımı uyandırıyorlar.
Bu hangi büyüklükten sonra acaba böyle level 1 support gerekiyor? Ben merak ediyorum. Hangi seviyeye geldiği zaman şirket artık developerlar artık bu işi bırakmanı öne bir şey kurmalıyız. Bir sistem kurmalıyız ve bu buraya gelmemeli. Yani şey kar zarar dengesi olarak düşünüyorum. Mesela çok böyle incident olan support'a ihtiyaç olmayan bir sistemse gerek yok herhalde ama böyle binlerce kullanıcının sürekli aktif olarak bir şeyler yaşıyorsa sanırım gerek var öyle bir şey. Product gelişmez yoksa.
Evet. Hem müşteri sayısı hem de takımın büyüklüğü ve galiba organizasyonun büyüklüğü de buna etki ediyor. Yani dediğim gibi eğer mesela uçtan uca, yani şöyle düşün, 5 kişilik bir ekibin var, 15 kişilik bir takımın var. Bir problem karşılaşıldığı zaman herhalde bir incident oluştuğunda hemen 15 kişi bir araya gelip çözebilirler ama 100-150 kişi varsa mecburen sanırım bir arada bir şey, birisine onu modere edecek, yönetecek birisine ihtiyaç oluyor olabilir. En azından incident'ı kabullenecek ve mesela diyelim ki bazen şöyle şeyler de oluyor. Benim başıma çok geldi. Uyandırıyor seni, bakıyorsun problem sende değil aslında başka bir şey. Aslında sendeymiş gibi gözüküyor ama sendeki monitoring şeyleri ya da login kötü olduğu için şey oluyor, sorun oluyor. Ve şey yapıyorlar, gidiyorlar mesela başka birisine. Hemen uyandırıyorlar ondan sonra.
Sen de uyandırınca kalıyorsun yani.
Aynen öyle, yapacak bir şey yok.
Abi bir de zor lan böyle bir süreci oturtmak. Çünkü product yerinde duran bir şey değil, sürekli gelişiyor. Adamların da sürekli güncel kalması gerekiyor. Belki dokümantasyonu artık daha önem vermek gerekiyor öyle bir durumlarda. Hani şirketin yazım geliştirdiği her product'ı böyle düzenli olarak release notlarını yayınlayıp bu adamlara da ayrıca bak böyle feature geliştirdik gibi bilgiler vermesi gerekiyor galiba. Hani ya. Zor bir iş onu maintain etmekte.
Sadece feature değil bence yani o içerideki bilgi dağarcığını da dağıtmak gerekiyor. Yani tamam bir feature çıktığı zaman ya bizim mesela şey support ekibimiz customer success diye geçiyor. Yani ve hani sadece support yapmıyorlar. Müşterilerin şirketle veya ürünle interaksiyona girdiği ilk nokta. Yani bir incident durumunda veya bir problem durumunda. Ve bu insanların mesela hem feature'lardan haberdar olması lazım, hem işte ne bileyim mevcut bug'lardan haberdar olması lazım. Mevcut önemli bir bug çözüldüğünde haberdar olmaları lazım. Yani bu aslında büyük bir böyle loop gibi çalışıyor yani. Öyle bakınca.
Evet, evet abi kesinlikle. Zaten mesela bizim oturtmaya çalıştığımız süreç şeydi. Bir noktadan sonra bu kişiler şey yapıyorlar. Mesela diyelim ki sen bir release yapıyorsun. Release yaptığın zaman o kişilere bunu söylemen, anlatman gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla release'lerden önce de gidip onlara bir şekilde dahil etmen gerekiyor. Bunun bazı çözümü bazı firmalar şey olarak yapıyorlar. Firmanın aslında her takım içinde support için bir kişiyi de barındırıyorlar mesela. Ya da belli bir kişileri barındırıyorlar. Bu support ekibi sürekli dönüyor takımlar arasında. Bunu yapanlar da var. Böylelikle takımlardaki, yani takımdaki her şeyden haberdar oluyorlar ama genelde mesela bir en kötü şeyimiz vardı bir tane. Kanalımız vardı. Herhangi bir release olduğu zaman o kanala notification düşüyordu. Ve şey kuralımız vardı mesela incident sırasında sadece o kanaldan konuşursun. Başka hiçbir yerden konuşamazsın. Kuralımız vardı. Böylelikle ertesi sabah birisi uyandığında o kanala baktığında dün gece neler olmuş, başına neler gelmiş hepsini kaydını okuyabiliyordu ve bunları postmortem sırasında baştan sona timeline'ı oluşturabiliyordu oradaki şeylere bakarak. Yani kaçta problem bize geldi? Issue raised, kaçta release oldu? Kaçta issue geldi? Issue'dan sonra ne kadar süre sonra takım uyandı ve cevap verdi? O takımın başka bir takıma yönlendirdiyse bu saat kaçta oldu? Bunların hepsi incident için çok önemli.
Ben yavaştan gülmeye başladım.
Güzel bir şey.
Cevap veremedik. İyi bir şey.
Evet. Nasıl? Şimdi nasıl?
Hala güzel.
Bir ufak bir ayrım yapmak istiyorum burada. Incident ile oluşabilecek bir bug arasında. Yani bir şey oluyor mesela. Onu o anda belki fix edemiyorsun ya da hani belki çok ciddi bir olaya sebep olmuyor. Veya bir bütün sistem aşağı inmiyor mesela. Ama hani bunları mesela nasıl maintain ediyorsunuz? Kendi backlogunuza bug olarak mı alıyorsunuz? Yoksa orada sürekli orayı kanban gibi koştuğunuz bir backlogunuz mu var? Nasıl hallediyorsunuz mesela bunları? Yoksa ürüne mi gidiyor? Sonra işte sprintlerde prioritize mi oluyor? Nasıl halloluyor bunlar?
Evet. Söz bende.
Söz bende. Yani Barış şey yapsın ya, ben bir kilitlendim.
Ha. Niye top atmaca var mı diye. Neyse. Ya biz şimdi non-issue'lardan mı bahsediyoruz anladığım kadarıyla?
Yani support'tan bir şey geldi. Support, first line support dedi ki bu bir bug dedi.
Ha.
Ya, o anda fix mi ediyor mesela adam?
Biz ya şey önceliğine göre, hani aciliyetine göre gerçekten, yani şeyi eğer durduruyorsa, hani sistemde bir feature'ın çalışmasını engelleyen bir bugsa eğer,
hı hı,
onu olabildiğince hızlı bir şekilde fix edip işte tekrar deploy çıkmaya çalışıyoruz. Yani ilk önceliğimiz o oluyor genelde ekip
yani
olarak.
Yani severity level'larınız mı var mesela?
Evet. Yani öyle çok adı konulmuş bir şey yok ama hani şey var işte, eğer bir sistemde bir feature durduruyorsa ya da sistemi komple çalışmaz hale getiren bir bugsa,
hı hı,
o bizim için en öncelikli şeydir. İşte oradan da ekibe, işte atıyorum 5 kişi falan bir ekibimiz var. Orada işte o bug'la ilgilenecek kimse, o ilgileniyor. Yani bütün ekip de onunla meşgul olmuyor tabii. Bir ya da iki kişi meşgul oluyor atıyorum. Geri kalan insanlar yine mevcut işlerini yapmaya devam ederken işte o bug fix edilip deploy çıkılıyor.
Peki ama ekip, özür, devam abi.
Yok, buyur.
Ya ekip içinde o mesela issue'nun routing'ini nasıl yapıyorsunuz? Kime gidiyor mesela?
Yani bizim bir şey var işte. Kanban board'umuz var. Oraya şey yapıyoruz. Yani ya zaten böyle bir şey olduğu zaman, yani işte sorun olduğu zaman bütün ekibin bir haberi oluyor zaten. Aramızda zaten bir şeye karar veriyoruz artık. Yani yapılıp yapılmaması gerektiği ne karar veriyoruz orada.
Anladım.
Şey, bizde abi şöyle oluyor şimdi, aklıma geldi. Aklıma. Jira'nın şeyi var abi, servis deski var bizde. Orada işte bir tane bug deski var. Genelde hani bizde o konuda aslında şimdi düşününce first line support gibi davranan operasyon. Hem müşteriden gelen geri bildirimleri, işte atıyorum mesela SMS'ler gitmedi bir süre veya bir şeylerde hata aldılar falan, oradan bug kartı açıyorlar. O kartı abi default olarak şeye assign ediliyor. Belki birazcık yanlış olabilir de product manager'a assign oluyor oradaki kart. Product manager da aciliyetine göre oradaki konuyu değerlendirip hemen bizim kendi bug board'umuza taşıyor. İçerideki Jira board'larına taşıyor ve hemen ona, eğer çok acilse hotfix çıkmaya çalışıyoruz. Değilse çıkmıyoruz hotfix. Bir sonraki release'e şey yapıyoruz.
Burada şey diyebilirim. Mesela aslında burada belki de en büyük problem, support ekibi kurduğun zaman yani ürün ekipleriyle support ekibi arasındaki en büyük oluşan tartışma şey oluyor. Bunun önceliği, problemin derecesi oluyor. Mesela bunun için şeyler vardı. Mesela biz ona çok çok zaman harcadık önceki firmada. Yani bunu nasıl tanımlayabiliriz diye. En son şöyle bir tanımla geldik. İşte P1, P2, P4, P3, P4 gibi böyle 4 tane seviye tanımladık. Dedik ki P1 şeydir, yani müşterileri, yani belli bir müşterilerimizin normalde web sitemizi kullanan müşterilerin %20'sinden ya da %15'inden fazlasını etkileyen bir probleme P1 diyoruz. Ya da firmanın reputation'ı etkileyen bir probleme P1 diyoruz. Mesela bu ne olabilir reputation'ı etkileyen? Mesela web sitesinin açtığın zaman hiçbir müşteri etkilemiyordur ama CSS'i bozuktur mesela. Bir sebepten bozulmuştur. Bu aslında firmanın ününü etkileyen bir şey, kötü yönde etkileyen bir problem. Ya da mesela işte müşteriler login olamıyorlardır. Mesela bu kesinlikle bir P1. Ya da müşteriler adres giremiyorlardır ya da kredi kartı giremiyorlardır ki ödeme yapabilsinler mesela. Bunların hepsi P1. Yani dolayısıyla bize para kaybettirecek, müşterilerimizin büyük bir kısmının işlem yapabilmesini engelleyecek problemler P1 oluyor. P2 mesela diyelim ki login olabiliyor, şey yapamıyor ama. Mesela adresini değiştiremiyor. Ev adresini. Ama ev adresini değiştirmesi o kadar da acil bir şey değil. Dolayısıyla o P2 oluyor. Bu ne oluyor mesela? Bunu P2 yarattığı zaman support ekibi bizim board'umuzda, bunun biz en geç bir sonraki iterasyonda çözüleceğini garanti etmek zorundayız. Bizim SLA'imiz o mesela. P1'lar genelde çıktığı anda hemen bir hotfix'le çözülmesi gerekiyor ve kalıcı çözümünde en geç bir hafta, bir buçuk hafta içinde verilmiş olması gerekiyor. Ve bunun postmortemi yapılıyor. P2'ların yapılmıyor. P3 zaten çok da önemli değil. Mesela işte butonun rengi yamuk mesela. Bunlar genelde çözülmeyen problemler oluyor. Eğer hani çok kritik değilse. P4 zaten hiç onları düşünmüyoruz, tartışmıyoruz bile.
Bunun SLA'nin olması çok mantıklıymış bu arada.
Evet. Yani çünkü zaten bir şekilde bir şey tanımlaman gerekiyor karşılıklı.
Bir sözleşme.
Evet.
Doğru.
Ama bayağı bir problem olmuştu. Hatta penis seviyesi diye bunu tartışmıştık kendi aramızda. Neyse, bu kötü espriden sonra.
Cevap benim.
İyiymiş ama yani.
Peki onun dışında mesela şey var. SRE diye bir kavram var. Hiç duydunuz mu? Hiç denk geldiniz mi? Bu Google'ın uydurduğu bir şey aslında. DevOps gibi bir şey.
Bir dakika. Alaka kuramıyorum. Google DevOps'u da mı uydurma olarak şey yapıyoruz?
Yok.
Cyberability Engineer'dan mı bahsediyorsunuz?
Evet. Kendi içlerinde tanımladıkları bir kavram aslında bu. DevOps gibi bir şey. Aşağı yukarı DevOps gibi çalışıyorlar aslında. Operasyonla development arasında şey kuruyorlar mesela. Şimdi artık support takımlarına böyle diyorlar. Çünkü bunlar bayağı bir otomasyon işi de alıyorlar. Çünkü düşünsene, support ekibisin. Bütün gün ne yapacaksın yani? Boş kaldığın zamanlarda haliyle şeye odaklanıyorsun. Bu, biz daha bunu nasıl iyi anlarıza odaklanıyorsun mesela, ya da bunları nasıl daha iyi otomatize ederiz, bu süreçleri gibi konulara odaklanıyorsun kaliteyi arttırmak için. Google bunu mesela SRE diye bir kavramla şey yapıyor, tanımlıyor mesela. Hatta bununla ilgili bir tane de web sitesi var Google'ın.
Ekstra sorumlulukları ne bizim Level 1 Support'tan anladığımıza göre karşılaştırınca?
Ya SRE aslında şöyle düşün. Senin operasyonel, aslında biraz DevOps, şu anda DevOps Engineer dediğimiz kavram var ya, onun gibi aslında. SRE ile DevOps Engineer aynı şey. Bir problemle karşılaşıldığı zaman yaptıkları, tasarladıkları şeylerde direkt olarak birinci seviyeden onunla karşılaşıyorlar ve onu çözüyorlar aslında. Şu anda yeni trend dünyada birazcık da buna doğru gidiyor. Büyük kurumsal, çok büyük firmalarda. Yani DevOps kültürüne geçişi hemen yapman çok mümkün değil ya. Mesela yarın DevOps uyguluyoruz dediğin zaman hemen geçemiyorsun. Dolayısıyla ilk bu ara bir kademe olarak SRE fonksiyonu oluşturuyorlar. SRE fonksiyonu herkese bunu, hizmeti sunuyor. Ondan sonra takımların içine dağılıyor.
Bir soru var galiba, olur.
Evet ya, Fudu şey demiş. P2 bir bug'ın ne kadar sürede çözüleceğini bilmeden bir sonraki iteration'a nasıl söz verebiliyorsunuz? Belki mimari bir sorun var ve çok uzun sürecek.
Technical debt.
Çok uzun sürebilir. O başka bir konu. Yani söz vermek demek, hani bu kesinlikle çözülecek, bu çözülmezse şöyle olacak diye bir şey yok yani. Çözülmezse çözülmeyecek. Takımın vereceği bir karar. Zaten o P seviyesi o noktada şeyle tartışılır yani, hani bunun. Mesela şöyle bir şey diyebilir product owner: ben bunun P2 olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizim müşterilerimizi etkilemiyor mesela diyebilir. Ya da bizim use case'lerimizden bunu etkilemiyor deyip bunun önceliğini düşürebilir. Ya da önceliğini en yükseğe alır, bütün takımın buna çalışması için takımı o tarafa yönlendirebilir. Dolayısıyla değişiyor yani. O tamamen artık o noktadan sonra bunlar tartışmaya açık şeyler. Her şeyi konuşarak çözüyorsun.
Bir de o sırada sanırım hani bu kadar acil bir şey varsa, eğer P1'a falan çıktıysa zaten, o sanmıyorum ki kimse iterasyonu falan düşünsün yani, öyle bir durumda zaten.
Tabii tabii, P1'da zaten herkes duruyor. Öyle bir şey var.
Galiba.
Evet, yani hani o şey var ya, üretim bandında bir lastik bozuk çıkarsa mesela, ya da bir lastik üretiminde problem, öyle bir benzetme var, biliyor musunuz onu? Şey de bu yine, Honda mı Toyota'nın Kanban şeyinde, üretim şeyinde, kılavuzunda diyor ki mesela, eğer üretim bantlarından herhangi birinde bir problem çıkarsa, biri hemen o ipi çekiyor, bütün production duruyor. Herkes o problemi çözmeye odaklanıyor. Yani o production, o line'daki bütün problem herkesin problemi haline geliyor ve herkes o problemi çözüyor. Problem çözüldükten sonra tekrar çekiyorlar ipi, herkes işine geri dönüyor. Yani onun gibi çalışıyor aslında. P1 dediğin şey o. O kadar ciddi bir problem. Başka hiç kimse iş yapmıyor yani. Bütün takım, gerekiyorsa bütün firma onunla uğraşıyor. CTO'sundan CEO'suna kadar. Dolayısıyla her şeyi P1 diyemiyorsun.
Peki bu SRE konusuna geri dönersem, bu insanlar hani zaten mühendis diye geçiyorlar. Ekibin bir parçası mı oluyorlar mesela Scrum ekibinin, yoksa ayrı mı çalışıyorlar? Ayrı bir ekipleri mi oluyor? Bir bilginiz var mı bu konuda?
Abi bunun bir sürü uygulaması var ve firmaya göre değişiyor bu. Mesela diyelim ki sen klasik çalışan bir firman var değil mi? Hiç DevOps kavramından haberdar değilsin. İşte infrastructure as code yapmamışsın. İşte CI/CD pipeline yok, bilmem ne yok. Takımını modernize etmek istiyorsun. Yani bu firmayı modernize etmek istiyorsun. DevOps şeyine oturtmak istiyorsun. Bunun için şunu yapıyor mesela birçok dönüşüm yapan kişi. Bir tane SRE fonksiyonu oluşturuyor. Önce bir head of SRE alıyor bu işin başındaki kişi olarak. O kişi gidiyor işte bu konuda bu kavrama uygun çalışabilecek. Yani infrastructure as code implement edecek, CI/CD yapacak, otomasyonlarını yazacak, gerekiyorsa kod geliştirecek. Ekibi oluşturmaya başlıyor. Aslında DevOps Engineer dediğimiz kişileri işe almaya başlıyor. Bu fonksiyon oluştuktan sonra bu fonksiyon bu firmanın temel fonksiyonlarını geliştiriyor. Mesela ne yapıyor? İşte nasıl bu firma pipeline oluşturacak? Mesela bunun template'ini oluşturuyor. Bu firma nasıl deployment yapacak? Bunun template'ini oluşturuyor. Nasıl test yazacak? Bunları oluşturuyor. Bunların hepsini oluşturduktan sonra takımlara bunu aktarıyor ve takımları onboard ediyor. Ve günün sonunda bütün takımlar onboard olup bunların backlog'unda artık hani gündelik işler olmaya başladığı zaman bu ekip takımların içine dağılmaya başlıyor. Her takım bir kişi alıyor mesela.
Sonra her takımda bir tane support insanı oluyor diyorsun.
Yani. SRE için bir kişi oluyor ve günün sonunda bu SRE'nin görevi bu işin şeyini yapmak, avukatlığını yapmak, advocate olmak. Yani DevOps kültürünü devam ettirmek artı support'u üstlenmesi için takımı güçlendirmek ve gerekli şeyleri tamamlamak oluyor aslında. Yani bunlar çok uzun sürüyor. Mesela bu noktaya gelebilmek muhtemelen bunların az önce bahsettiğim bir firmadan bu noktaya gelmek 1,5-2 yıl sürüyor firmanın boyutuna göre.
2 senesi var onun sıfırdan.
Evet, aynen öyle. Mesela diyelim ki 1000 kişilik, 1500 kişilik bir firma düşün. Ya da daha büyük bir firma. Bu en az 2 sene yani.
Kelleler falan uçar.
Tabii işten çıkar.
O zaman...
Yani zor süreç abi baştan aşağı. Özellikle yani bir yandan ürünü geliştirmeye çalışırken ekibin içinde destek vermeye çalışmak aynı zamanda. O yani Scrum yapıyorsan sprint'i korumak, aynı zamanda ürünü geliştirmeye devam etmek vesaire. Bir hayli zor işler yani. O yüzden aslında bu konuları ortaya attım biraz tartışalım falan diye. İnsanlar neler yapıyor, siz ne yapıyorsunuz diye. İlginç.
Evet. Yani her firmanın kendi dinamiğine göre galiba bunların hepsi tanımlanıyor. Mesela işte Deniz az önce şey dedi yani first line support olarak hani call center var ama arada bir takımla kendisi arasında birisi yok mesela. Çünkü o firmanın sorununu en iyi çözen organizasyon o muhtemelen. Ama mesela Barış'ın bahsettiği örnekte böyle bir organizasyona gerek var. Ama mesela Uğur'un örneği çok daha başka. Yani aslında bunların bir tek bir çözümü yok. Her firma kendi başına en iyi çözüm bulması gerekiyor. Ama sanırım en önemli prensip şu. Kodu yazan kişinin bir şekilde bu işe en hızlı şekilde dahil olabilmesi ve problemi çözebilmesi oluyor sanırım. En önemli, kabullenmesi gereken prensip.
Peki abi burada şeyi hani son bir soru sorayım kapatmadan önce. Şey prensibi var her zaman. Yeni bir şey geliştirmeye başlamadan önce bütün buglarınızı fix edin ve öyle başlayın diye. Bunu yapan var mı aramızda?
O ne demek ya? Nasıl?
Yani atıyorum senin backlogunda 5 tane bug varsa o bugları çözmeden abi bitirmeden yeni bir şey yapmaya başlamayın.
Öyle abi bizde mesela ne olursa olsun product durduran bir şey bug. Büyük küçüğü yok mutlaka önce buglar önceliğe alınıyor. Bug çözülmeden geliştirilmiyor yani. Bir şey.
Anladım. Yapıyorsunuz yani.
Yapıyoruz aynen. Ya direkt şeye çıkıyor. Backlog'da öne çıkıyor bak.
Anladım. Her zaman en tepede duruyor.
En tepede evet. Tabii asıl olay bug çıkartmamak için süreçlerini daha kaliteli hale getirmek de.
Yani bug free bilmiyorum ne kadar mümkün yani. Yapan var mıdır?
Ya bug free olmaz da hedefler koymak mantıklı işte. Mesela haftada sallıyorum 20 tane çıkıyorsa bunu ona düşürmek önceki hedefin gibi.
Ya orada metrikler var güzel. Hmm. Open close rate diyorlar galiba yanılmıyorsam. İşte belli bir periyotta kaç tane ticket açılmış veya bug gelmiş. Ekip olarak kaç tanesini çözmüşsün? Kaç tanesini kapatmışsın? gibi.
Evet abi, bence onlar bir takımın şeyi olabilir. KPI gibi demeyelim de ona bir şey, bir şeylere işaret ediyor yani, bir yanlışı onları sürekli böyle göz önünde tutup tutmak önemli yani. Tamamen onlar retrospektif konusu bence.
Evet, güzel metrik.
Öyle, ama bir taraftan da şu da var. Mesela şimdi diyelim ki sen takım olarak her zaman yaptığın bir işi yapıyorsun. Diyelim ki sen bir e-ticaret sitesisin. Dolayısıyla sen e-commerce özelliklerine çok hakimsin. Ve burada haliyle bununla yaptığın geliştirmeler ya da buna eklediğin yeni modüller muhtemelen çok fazla bug çıkartmayabilir, eğer ekibin çok bu konuda yetkinse ve tecrübeliyse. Ama paralelde şöyle bir şey de var bir taraftan da. Mesela diyelim ki bu ekip e-ticaret konusunda çok yetkin bir ekip. Affiliate konusunda bir modül çıkartacak. Mesela diyelim ki iş ortaklığı modülü çıkartacak. Hiç bilmediği bir konu. Dolayısıyla burada çok fazla bug çıkabilir. Burada çok fazla bug çıkması ekibin kötü olduğu anlamına gelir mi emin değilim. Çünkü hiç bilmediği bir alanda yeni bir ürün geliştiriyor ya da yeni bir modül geliştiriyor. Dolayısıyla burada çok fazla sorun çıkması aşikar. Hani bu güzel bir retro konusu, katılıyorum. Ama hani buna göre değerlendirmemek de lazım. Zaten öyle dedin, hani Deniz de öyle dedi. Bir KPI olmayabilir ama güzel bir retro konusu. Yani orada belki ona dikkat etmek lazım.
Bir de seçtiğin hani o KPI'yi veya işte o artık metriği hesaplarken hani nasıl bugları o metriğe dahil ettiğin de önemli bence. Evet. Sonuçta hani gidip support backlogundaki bütün bugları alırsan abi, orada bir dünya false positive de çıkıyor mesela.
Tabii canım.
First line'dan geliyor mesela, bu bug diyorlar, bakıyorsun değil yani.
Evet.
Ya, şimdi sen söyleyince aslında öyle bir rol lazım yani, ne bak ne bak değil. Asıl şey şu an çok kafamda net oturdu yani, Level 1 support. Öyle bir adam lazım abi, o board'un yönetimi bile iş çünkü ya. Bug diye şey açılıyor falan. Bug mı değil mi anlamaya çalışıyorsun falan, vakit ayırıyorsun yani o şeye.
Evet. O zaman ilanı yarın göreceğiz herhalde.
Evet, yarın arkadaşlar diye şey.
Ya orada şey yapıyorduk biz. Yani o gün support'a bakan kişi sabah ilk iş bir stand-up yapıyor. Customer Success ekibiyle. Bug triaj yapıyor. Neler en önemli? Bugün neye bakmalıyım? En tepede ne var? O şekilde başlıyorlar güne mesela. Biz de öyle çalışıyor.
İşte abi bizde de bir ara öyle çalışıyordu. Sonra firma çok büyümeye başlayınca bu artık kontrol edilemez hale geldi. Biz onun yerine şey aldık. Support ekibi kurduk mesela. Çünkü yönetemedik artık onu. Çok fazla zaman almaya başlamıştı. Yani işte farklı süreçlerin farklı şeyleri var. Aşamaları var herhalde.
Kaç kişiyken kurdunuz abi bu ekibi?
Support ekibini mi? 60-65 kişi civarındayken kuruldu.
60-65 kişiye kadar scale olabildiniz yani.
Yani biraz kavga dövüşü ama... Belki daha erken yapabilirdik ama bütçe bulmakta zorlandık o sırada. Daha farklı hedeflerimiz vardı.
Ya onu bütçede önceliklendirmek için hakikaten bir de justify edebiliyor olman lazım yani. Bizim evet, support ekibine ihtiyacımız var.
Toplantıları hatırlıyorum da yani kanım hala çekiliyor.
Kan gövdeyi götürüyor değil mi?
Ya şeydi yani, çok zordu. Anlatmak, derdini anlatmak, ikna etmek. Böyle bir noktada mesela bir toplantıya giriyorsun, ikna alıyorsun. Aslında gerek yokmuş lan diyorsun. Sonra bir toplantı vardı ama gerek vardı. Biz zaten bunu konuşmuştuk. İlk geri giriyorsun.
Şey, ikna edip seni geri yolluyorlar değil mi?
Evet evet, çok kötüydü ya.
Üst yönetimin görevi o zaten abi. Seni ikna edip geri yollamak yani.
Gazını alıp.
Ya şey, peki orada mesela hani müşterilere şu kadar zamanda geri döneceğiz, işte şu kadar sürede hani çözmemiz lazım falan gibi metrikleri ortaya koyduğunda da çalışmıyor muydu?
Öyle metrikler koymadık hiç o zaman.
Hmm.
Bu metrikler sonra bu takımla birlikte geldi.
Anladım.
Çünkü bu takımı kurduğun zaman şöyle oluyor aslında. Takımı kuruyorsun. ilk başta çok güzel çalışıyor böyle birkaç ay. Ondan sonra bu takım artık olayı anlamaya başlayınca bunların da talepleri olmaya başlıyor. Bu sefer bunların taleplerine yetişmeye çalışıyorsun. Sonra onu çözüyorsun. Başka problem. Bu sefer diyorlar ki postmortemler çok yavaş oluyor. Incident olduktan 2 hafta sonra postmortem yapıyoruz. Onları en az bir gün sonraya, hani incidentten bir gün sonra yaşansın diye ona çekmeye çalışıyorsun. Yani o da ayrı bir dert oluşturuyor. Yani hani takımı kurduk, rahatladık diye bir şey yok. O takım çünkü
iş yönetilmeye ihtiyacı var yani.
Boş durmuyorlar onlar da.
Tabii.
Benim orada bir şeyim var, söylemek istediğim bir şey var. Sonra da programı kapatalım galiba yavaştan. Tam konuyla alakalı mı bilmiyorum ama bizim bakış açımız son 1,5-2 senede şöyle değişti abi. admin tool'unda hani böyle support ekibinin çözebileceği fonksiyoneliteler yerine getirmek, yani bunları geliştirmek yerine, buna yatırım yapmak yerine aslında product'a yatırım yapıp bunları customer'ın çözebilmesini sağlamak. Hiç support'a gelmemesi adımın böyle çok ciddi sorunlar olmadığı sürece. Yani müşterinin her şeyi kendi yapabileceği duruma getirmek ürünü.
İşte orada value proposition önemli abi. Yani onu yapmak mı daha güzel, yoksa bu ekibi oluşturup farklı feature'larla markette compete etmek mi? Yani markette rekabete çıkmak mı?
Ürün stratejisi abi işte.
Daha öncelik orada işin içine giriyor. O da bambaşka bir konu yani.
Evet. Sonda açacak konu değilmiş.
Bu arada konuyu kapatalım mı yoksa?
Kapatabiliriz istiyorsanız. Başka bir hani ortaya atılacak bir şey varsa.
Aslında Fırat'ın ortaya atacağı bir şey var. Yarın akşam bir kayıt yapacağız. Belki ondan çok
çalışabilir.
Evet ya, geçen programda aslında ama bir hafta daha öteledik. Çünkü programa isim bulamadık. Çok önemli arkadaşlar. Yardım da alamıyorum. Soruyorum. Diyorum. Cevap yok. İsmi bu mu olsun? Yine cevap yok. Neyse şimdi, bir isim
bulduk şimdi mu?
Bence bulduk.
Söyleyecek misin şimdi?
Açıklamak ister misin?
Beraber herkes öyle.
Ya bence şimdiden yapalım işte. Şu dinleyicilerimiz de var hazır.
Aynen.
Fikirleri söylerler.
Jenerik Mahmut abi diye düşündük ama ne düşürdüler bilmiyorum tabii. Biraz garip bir isim ya. Böyle alışması biraz zor ama bence zamanla çok sevecekler onu.
Ama konsepti de anlatalım. Yani Jenerik Mahmut abi kim?
Jenerik Mahmut abi mahallenin sorun çözen abi. Sorunu olan ona gidiyor. O da bilgisi dahilinde yardımcı oluyor. Kendisi bilmiyorsa başkalarını getiriyor. Bilen birini getiriyor. Onu konuşturuyor. Böylece farklı bir değer yaratmaya çalışıyoruz God Fiction üzerinden.
Peki bu rolü kim sunuyor Fırat'cığım? Jenerik Mahmut abi kim programı?
Abi şey, bir persona. Hepimizin dahil olacağı bir persona.
Yani Jenerik Mahmut abi aslında hepimiz onun maskesini takacağız mesela. Şey gibi hani V for Vendetta'daki şey var ya, John Fox maskesi gibi. John, neydi o? Fox. Ne Fox'tı?
Unuttum. Fox.
Onun maskesi gibi onu takacağız. O maskeyle çıkacağız.
Anonymous maskesi diyordum ben ona. Bu da tabii
atıyorum. Hepimiz Jenerik Mahmut abiyiz yani.
Peki canlı yayın mı olacak yarın?
Yok, daha değil.
Yok.
Ama yarın konuğumuz var değil mi?
Evet.
Kimmiş?
Sürpriz mi olsun?
Biz olduğunu bakıyorum karar.
Sürpriz olsun ya, o da sürpriz olsun. Yani bir konu, bir mesela iki tane soru cevaplayacağız bir yarınki kayıtta. Onu muhtemelen bu hafta ya da haftaya yayınlarız. O sorulardan bir tanesinde bizim çok tecrübemiz yok. Dolayısıyla tecrübesi olan birisini getiriyor Cedric Mahmut abi. Ondan destek alarak cevap veriyor.
Biri de şey demiş, İnherit Ferit demiş. Lan bu da güzel isimmiş şimdi düşününce.
Ne demiş?
İnherit Ferit.
İnherit Ferit çok güzelmiş ya.
İnherit Ferit'ten de bahsedin demiş. Öyle birisi var mı acaba?
Bence
ama güzel isimmiş.
Şey mi o böyle herkesten inherit alan şakşakçılık yapan abi? Bence abi doğru söylüyor falan gibi.
Ortamına göre.
Ortamına göre. Multiple inheritance adamı.
Aynı söylemem de yok. Abi o polimorfik olması lazım her şey.
Bir de şey var değil mi? Yazılım mimarı Kaplan abi. Neyse şimdilik Jenerik Mahmut.
Evet. Tamam. İleride belki başka takma isimleri de olur programı.
Bu arada Jenerik Mahmut da tanıdığımız bir arkadaşımız ama şimdi çok şey yapmayalım onu.
Based on true story olduğunu bilmiyordum lan. Vay arkadaş çok iyiymiş.
Artık kapatalım mı?
Hadi kapatalım.
O zaman.
Artık geç oldu.
Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.
Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler dinlediğiniz, izlediğiniz için.
Hadi iyi akşamlar herkese.
Hoşçakalın.
Bye.